T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden merhaba. Programın bu bölümünde Türkiye'de gazetecilik alanında son dönemde yaşanan bir iki tartışmadan yola çıkarak neler olup bittiğini konuşmaya çalışacağız. Kansu ve Mertcan'la birlikte hazırladığımız programın bugünkü konuğuysa Ümit Alan olacak. Alan'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur ancak kısaca tanıtayım. Haberlerden hatırlarsınız. Ayrıca Saraydan Saraya Türkiye'de gazetecilik kitabını da yazmıştı. Şu anda ise Bir Günde Köşe Vuruşu bölümünde gazetecilikle ilgili yazılar hazırlıyor. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Selamlar.
Hemen programa info@teyit.org adresini hatırlatarak başlayalım. Bu adresten bize öneri, görüş ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Gelelim o programın başında bahsettiğimiz somut örneklere. Hemen 8 Kasım tarihine dönelim istiyorum. Akşam saatlerinde sosyal medyada bir iddia dolaşmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği haberleriyle ilgili birçok bilgi yağmaya başladı birden önümüze. Tabii hemen televizyonlara baktık bir anda son dakika haberlerini izlemek için ama ekranlarda bir şey yer almıyordu. Sosyal medyada dolaştığımızda ise Albayrak'ın Twitter hesabının olmadığını gördük. İstifa metni ise Instagram üzerinden paylaşılmıştı. Böyle bir haberin ortaya çıkması çok da beklenen bir şey değildi. Bu yüzden ilk aşamada hesap mı hacklendi, ne oldu biraz onu anlamaya çalıştık işin açıkçası. Anlamaya çalıştık ve yorumlamaya çalıştık. Yani ne oluyor? Sosyal medyada hemen karşımıza çünkü bu konuda birçok paylaşım düşmeye başladı. Bakanın hesabının görüntüsüyle mesela siber saldırıya maruz kaldığı bilgisi paylaşılıyordu ama bu görüntü Albayrak'ın hesabının kapalı olduğu saatte atılmıştı mesela. Yine Spuntik başlıklı hesaptan altını çiziyorum. Spuntik bu arada. Maliye Bakanlığı adına açıklama gördük. Bu viral olmuştu. Adnan Bali'nin bakanlığı kabul ettiği iddia edildi mesela. Yani büyük bir bilgi karmaşası vardı. Kriz anları zaten bu tip bilgilerin yayılması için büyük bir fırsat doğuruyor. Her zaman konuşuyoruz da bunu programda. Aradan saatler geçti. Birkaç muhalif kanal ve Yeni Şafak İngilizce hesabı dışında hiçbir yerde göremedik. Öbür gün ancak böyle haberin ayrıntılarını alabildik. Ne olup bittiğini anlamak bizim için çok zordu. Gazetecilik için zor bir sınavdı. Bunun yanına işte bir konuyu daha ekleyerek hemen sözü konuğumuza bırakacağım. Tamamen farklı bir başlık. Mesela çok yakın zamanda müjde başlığıyla COVID-19'un meslek hastalığı sayıldığı belirtildi. Meclisten geçtiği iddia edildi bu konunun. Birçok organizasyonda bunu haberleştirdi hemen. Ancak ne komisyona gelmişti yasa ne bir şey geçmişti ve hepsi de tutanaklarla belgelerle ortadaydı. Elbette ikisi çok çok farklı şeyler. Ancak biri sermaye ve düzendeki problemlerden, diğeri de bunun yansımasının belki de üstüne tık peşinde koşmayı ekleyebiliriz. Belki de refleksif zayıflıklarımızı doğurmasını ortaya koyduğumuzda gazetecilik konusunu konuşmamız için bize bir fırsat doğurdu. İşte bu tabloda Ümit Alan ne görüyor? Bugün bunu dinleyeceğiz. Sözü hemen sana bırakıyorum.
Şimdi Berat Albayrak'ın istifası olayında anlaşılan şeylerden biri aslında sosyal medyanın tek başına bir haber kaynağı olamayacağı kesin olarak anlaşıldı diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada kişinin kendi hesabından yayılan bir bilgiyi teyit etmek için herkes çeşitli kaynaklara başvurdu. Açıp televizyona baktı, güvenilir kendine göre güvenilir saydığı haber kuruluşlarına baktı. Bunun bir teyidini göremeyince hiç kimse şeyden emin olamadı. Hatta ben de kendi hesabımdan kesin bir yargı olmamakla beraber bunun büyük bir ihtimalle bir hackleme eylemi olduğunu söylemiştim. Kesin bir şey vermeden, benim yorumuma göre diye belirterek. Buradan şunu anladık, demek ki gerçekten bizim medyaya, haber medyasına ihtiyacımız var. Sosyal medya tek başına haber medyasının yerini tutamıyor. Ama haber medyası da finansal olarak kendini döndüremediği için ana akım haber medyası, yani daha büyük haber kuruluşları bu haberi vermekte zorlandılar. O da neden? Çünkü eğer sahibiniz sizi finansal olarak destekleyen yapı, iktidar size bunu haber yapmak için izin vermiyorsa siz de haber yapamazsınız. Ama özellikle şey kaynaklarda, daha muhalif demek istemiyorum da bağımsız haber kaynaklarında bunun bir istifa olduğu bilgisi zaten erken saatlerde yayılmaya başladı. Çok fazla geri adım atmadılar ama ondan da emin olamadık. Çünkü orada da sık sık böyle şeylerde yanıltıldığımız örnekler var. Dolayısıyla bir bilgi karmaşası oluştu ortada. Bu bilgi karmaşasını da en iyi toparlayacak şey yine bir haber medyasıydı. Atıyorum mesela bir BBC Türkçe girmiş olsaydı herkes bundan daha emin olacaktı istifadan. Sonra yine sosyal medyada bir kaynak hackleme olmayacağını söylemek için Okan Yüksel'di sanırım eski Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanı. Dedi ki AKP tarafında, iktidar tarafında Twitter hesabını danışmanlar, Instagram hesabını kişilerin kendileri kullanır. Bu bir
Evet.
gelenektir. Instagram daha özel bir alan kabul edilir. O yüzden bunun hackleme değil de gerçek olma ihtimali daha yüksek ve Instagram'dan şey yapılır. Yavaş yavaş parçaları tamamlamaya başladık. Ondan sonra da asıl teyit almanızı bu haberi yapmak için asıl teyit almaları gereken makamdan onay gelince de haberi paylaşmaya başladılar. Bu tabii gazetecilik açısından çok bir yandan üzücü, bir yandan utanç verici bir şey. Çünkü ne bakanlık kaynağına ulaşabiliyorlar, ne şey yapabiliyorlar ve ortada bir haberin eriyip gitmesi, haberin yapılamaması gibi bir refleks var ve Türkiye yaklaşık bir güne yakın, 24 saate yakın bir süre ne Maliye Bakanlığı ne Maliye Bakansız ortada salınıp durdu. İşte bu da bize aslında haber medyasının ve gazeteciliğin önemini gösterdi diye düşünüyorum. Sosyal medya tek başına yetmiyor hiçbir zaman.
Tabii yani piyasalar açıldı o gün ve herkes ne olduğunu merak ediyor. Diğer tarafta biz mesela bunu önlemek için, buradaki o bilgi dağınıklığını önlemek için, yani biz de tabii ki bilgi alamıyoruz hiçbir yerden, ulaşmaya çalışıyoruz. Ama doğru
Evet.
düzgün bir bilgi yok. Şunu yapmaya karar verdik o akşam. Dedik ki bir Twitter hesaplarının orijinal hesap olduğundan emin olun dedik. Ve işte hesapların hangisi orijinal, hangisi değil. Bir de bakanın hesabından olduğu iddiasıyla mesela bir tweet paylaşılmıştı. Onun doğru olmadığını ortaya koyduk. Bir yandan da mesela Sputnik'in taklidi bir hesap çıkmıştı. Sputnik diye. Mesela onun doğru olmadığını koyup en azından yani ortadaki şeyler bunlar, onu biraz koymaya çalıştık ama yetmiyor dediğin gibi. Orada işte başka şeylere bakmak gerekiyor. Zor bir sınavdı.
Herkes için çok zor bir sınavdı. Tahminlerle, şeylerle insanlar emin olmaya başladı ama zaman geçtikçe aleyhinde de bir haber çıkmayınca ben artık emin oldum. Yani eğer istifa etmemiş olsaydı, bu bir hackleme eylemi olsaydı, bütün iktidara yakın medya dediğimiz eski merkez medya kanatları bunu yalanlayan haber yaparlardı. Yalanlanmayınca anladım ki bu doğruya doğru gidiyor ama bunu tabii böyle yıldız falı açar gibi yapmamamız gerekiyor, emin olmamız gerekiyor. Ama ben aşağı yukarı bir saat içinde yalanlanmayınca dışarıya doğru dillendirmesem de kendi içimde istifanın gerçekliğinden emin olmuştum. Sadece karşıdaki makam yani Cumhurbaşkanlığı makamı bu istifayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Geçmişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan yaptığı istifadan sonra olduğu gibi istifa geri mi çevrilecek? Onu beklemeye başladım.
Bu vakaya aslında biraz da teyitin perspektifinden bakınca enteresan bir nokta da tespit edebiliyoruz. Bu biz işte sürekli information disorder, işte Türkçesiyle daha bilgi bozukluğu, bilgi kirliliği dediğimiz şeyi tartışıyoruz. Literatürde de sıklıkla işte bu kavram etrafında dönen bir tartışma var. Var olan böyle bir bilgiyi işte bu bir dezenformasyon mudur, mezenformasyon mudur, yoksa işte midinformation falan gibi daha yeni yeni çıkan kavramlara bir örnek mi teşkil ediyor diye de sıklıkla tartışıyoruz. Halbuki burada aslında bilginin yokluğu bizatihi bilgi kirliliğini yaratıyor. Belki de Türkiye'den literatüre böyle bir katkıda bulunabiliriz. İsmine ne diyebiliriz bilmiyorum ama net bir biçimde aydınlatılamayan, hakkında nesnel bir veriye ulaşılamayan bir olgu nasıl teyit edilebilir, nasıl teyitlenebilir sorusu bizim açımızdan biraz kafa karıştırıcı. Aslında bir bakıma bizim daha önce teyitte ele aldığımız bu olmayanı kanıtlamak, olanı kanıtlamaktan daha mı zor tartışmasını anlatıyor bana.
Benim de aklıma o yazı gelmişti. Ali Osman'ın yazısıydı. Olmayanı kanıtlamak, olanı kanıtlamaktan daha mı zor diye. Aşağıya da bağlantısını veririz. Aslında teyidin günlük işleyişine de bakacak olursak ya da işte bir analizin çıkma ve neticelendirilme sürecine bakacak olursak şunu söyleyebiliyoruz. Bir iddia zaten önceliklendirildiyse ve teyitçiler üzerine çalışmaya başladıysa artık bu iddialar derinlemesine bir şekilde açık kaynaklara dayandırılarak araştırılıyor demek anlamına geliyor. Ve doğrulanması için de tatmin edici sayıda ve nitelikte kaynak bulunması gerekiyor. Dolayısıyla bir iddianın doğru olmadığını söylediğimizde aslında doğru olana da referans verme gerekliliği doğuyor. Yani yanlış bir bilgiyi de aslında açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. doğrulama kuruluşlarının düzeltme yapmalarının temel ilkelerinden biri bu zaten. Bunu yapmak, bağlamdan koparılan içerikler ya da hatalı ilişkilendirilen görseller için nispeten daha kolay bir pratik olabilir. Yani bu iddianın Türkiye'de gerçekleştiği iddiası doğru değil. Çünkü aslında görüntüler Japonya'yı gösteriyor gibi. Ama bu bir uydurma içerik olduğunda ya da bilginin olmadığı bir içerik olduğunda bunun aslında ne olduğunu bulmak çok zor olabiliyor. Yani duruma tam tersten bakacak olursak da aslında yaşanmamış bir durum olduğunda bunun hangi kanıtlara dayandırmalıyız sorusu ayrı bir tartışma konusu oluyor. Yani olayı yanlışlayan kişi kurumun bunu yanlışlaması yeterli olacak mı? Ya da hele ki olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair herhangi bir açıklama yoksa, bu bilgiler paylaşılmıyorsa bu süreç daha da zorlaşmaya başlıyor.
Yani olmayanı kanıtlamak gerçekten teyitçilik için çok zor şeylerden biri ve burada mesela Faruk Bildirici bu konuda çok güzel bir yazı yazmıştı. Gece boyu Anadolu Ajansı beklendi, talimat gözlendi başlıklı bir yazı. Yani medyadaki o bilgi ekosisteminin kirliliği öyle bir atmosfer doğuruyor ki şimdi kısa süre önce konuştuğumuz gibi bu mesela Sözcü'de, Cumhuriyet'te, Bir Günde, Karar'da, Yeni Çağ'da, işte bazı gazetelerde istifa ile ilgili haberler vardı. İşte Halk TV o akşam yanılmıyorsam yine yayın yaptı ama diğer yerlerde haberi alamadık. Diğer tarafta yani şu soruna mesela dem vuruyor, çok önemli bence. Ya bu arkada bir iktidarın kendi içinde yaşadığı tartışmalar ve benzeri bir süreç de yaşanıyor. Ama gazetecilik diyor ki bu ülkede görevini yapabilseydi Albayrak'ın istifası bu kadar büyük sürpriz olmazdı. Yani ona giden süreci bilmeme evresinde bile şey vardı. Ve bu o kirlilik işte o tabloyu mesela bununla ilgili haberlere erişemiyoruz, bilmiyoruz ne oluyor ne bitiyor. Ve bu dağınıklık ortaya işte bu sorunu çıkarıyor. Ve günün sonunda şuna geliyor. Artık bunu geçen sene biz Ali Hamdan olayında konuşmuştuk. Hatta Serkan Alan ve Gonca Tokyol katılmıştı programa. Şimdi orada şunu değerlendirmiştik. Evet, sahadaki gazetecilerin çok ciddi zorluğu var. Çok ciddi problemler yaşıyor. Ama bir de bu bahsettiğimiz işte sermaye yapısı ve tartışmalı konular çerçevesinde ele aldığımızda bir anda da artık özellikle siyasi haberlerde belli bir medya için bir yere angaje olma ve oradan çıkan haberlerin sürekli işlediği bir sistem ortaya çıkıyor. Ve bu biraz da belki refleksleri de zayıflatıyor. Yani konulara yaklaşırken daha derinlemesine incelemeye, ki bunun dışında başka sebepler de var. Yani bir muhabirin günde belki 20 haber yapmak zorunda kalmasından tutun, işte pandemi şartlarına, ekonomik koşullardan, siyasi koşullara her şeyi katabiliriz. Ama ortaya bir tarafta da refleksif olarak zayıfladığımız yerleri de çıkarabiliyor. Bu başta vermiş olduğum diğer mesela mecliste bir yasanın nasıl geçeceği sürecini tartışamamamız. Biraz bu reflekslerimizde zayıflama oluyor mu? Nasıl bir tablo var sizce burada?
Yani refleksler zayıflıyor ve refleksler zayıflamaktan yana bir de aşırı refleks hali başlıyor. Aşırı refleks hali nedir? Sosyal medyanın hızıyla gazeteciliğin hızını eş görmek ve sosyal medyadaki dikkat rekabetinde ön almaya çalışmak. Sürekli haberi daha hızlı, daha parçalı, son dakika son dakika diye vererek parça parça vermek ve birkaç parçada verdiğiniz için de okurun da kafasını karıştırma durumu oluyor. Bu bence iki tarafı var. Bir, refleksler zayıflıyor. Soru sormayı, gazetecilik yapmayı unutuyoruz. Mesela İzmir depreminde depremin olduğu enkaz alanına kamera koyup da enkazdan insanların çıkarılışını gazetecilik yapmak olarak görmeye başlıyoruz. Ama aslında gazetecilik yapmak orada o bina yıkılmadan önce ya da o deprem olmadan önce İzmir'de bu kadar hasarlı bina var diye haber yapmış olmanın rahatlığını getiriyor. Ya da oradaki enkazı gösterirken o binanın ya ruhsat veren yetkililerin isimlerini, o binaya ne zaman, hangi tarihte, nasıl ruhsat verildiğini, o ruhsatla bu bina nasıl yapıldığını haberleştirilmesi gerekiyor. Refleks zayıflaması bu. Ama onun yerine nasıl olsa canlı yayın diye bir şey var, nasıl olsa son dakika haberciliği diye bir şey var. Enkazın karşısına kamerayı koy, enkazdan insanlar çıkarılsın, sen de gazetecilik yapmış olduğunu düşünüyorsun. Bu hem sosyal medya hem de canlı yayın haberciliği bu işin altını bu şekilde kazıyor.
Katılıyorum. Evet. Yani sürdürülebilirlik açısından da bazen galiba bu oluyor. Yani şimdi ben daha önce yıllarca televizyonda çalıştım. Mesela oranın refleksi genel olarak şudur. Bir an evvel verelim. Onlar, herkesten önce bizim vermemiz lazım. İlk biz verelim mantığı vardır. Bu evet. Şeyde internette de yani mesela bir site tıkalıyor. Benim de almam lazım. Yani bu yüzden çarpıcı başlıklar, hep işte konuştuğumuz clickbaitler, tartışma yaratan içerikler, haberin başlığı da içinin tamamen farklı olması nedir? Olaya reklam almak, tık almak gibi birçok şey bu gazetecide de baskı yapıyor. Yani eminim ki üstte editörde de baskı yapıyor. Belki genel yayın yönetmeninde de bir baskı yapıyor. Ama sürdürülebilirlik için bu tabloda burada bir zorunluluk haline alıyor. Bu yüzden belki işte birçok şeyi tartışmak lazım. Bu programa sığmayacak kadar çok şey. Gelir modellerinden tutun işte ülkedeki ekonomik şartlara birçok şey var. Ve işte o belki de belli yerlerde kavramları unutuyoruz. Mesela depremin ardından belli artık İzmir depremi öncesinde bazı şeyleri yapmak gerekiyordu. Ama mesela slow journalism kavramı da burada fiiliyatta karşılığını bulamıyor maalesef. Çünkü günün sonunda tık sevdasına bazı şeyler arada kaynıyor. Evet, yapılan çok güzel işler oluyor. YouTube'da bağımsız projeler oluyor. Bazı organizasyonların artık çalışmaları oluyor ama bu tek başına yeterli olmuyor. Yani daha derinlemesine araştırmak lazım. Yani işte İzmir depremi konuştuk. Şimdi şeyi biliyoruz. Marmara'yı etkileyecek çok büyük bir deprem olacak. Bunun dışında başka Türkiye tamamen fay hatları üzerinde kurulu. Ve bunlara ne kadar hazırız? Bunları daha çok tartışmamız lazım. Ve bunları yani evet deprem oluyor kentsel dönüşümün ötesinde gazetecilik olarak bir fazlasını sorabilme refleksini geliştirmemiz lazım.
Evet, hem gazeteciliğin bunu çözmesi gerekiyor. Önce gelir modeli çözmesi gerekiyor. Şöyle bir açmaz var burada. Böyle bir paradoks var. O paradoks da şu. Bir yandan gelir olarak kendilerini döndürebilmeleri için sürekli tık almaları, daha fazla reklam göstermeleri, daha fazla paylaşılmaları gerekiyor. Ama bir yandan da okurdan dönüp para isteyebilmek için, yani okura abone ol sana daha iyisini verebileceğiz demek için de yavaş gazetecilik, daha iyi gazetecilik, daha nitelikli gazetecilik yapmaları gerekiyor. Çünkü okur son dakika haberciliğine ya da izleyici son dakika haberciliğine para vermek istemiyor. Ya bunun bir bedeli olabileceğine inanmıyor. Bu paradoksu çözmek gerekiyor. Ama öyle bir dikkat rekabeti var ki şunu fark etmişsinizdir. Son zamanlarda özel günlerde diyelim ki 24 Kasım Öğretmenler Günü reklamlar verilirken firmalar, belediyeler, markalar reklam verirken artık 22 Kasım'da 23 Kasım'da falan girmeye başladılar. 24 Kasım gününün reklamını, 24 Kasım'ın paylaşımını. Çünkü biliyorlar ki 24 Kasım'da herkes paylaşacak ve biz algıya da o dikkatten pay alamayacağız diye. Öyle bir saçmalık olmaya başladı ki 29 Ekim'i 25 Ekim'de kutlamaya başladık. Çünkü 29 Ekim günü rekabete girmek istemiyorlar algı rekabetine ve bu da bir karmaşa yaratıyor. İşte haber de bu rekabetin, bu karmaşanın içerisinde. Haber de bambaşka şeylerle rekabet ediyor. Haber haberle rekabet ediyor olsaydı, haberci haberciyle rekabet ediyor olsaydı bence bu kadar kötü olmazdı. Ama onun yerine haberci bambaşka şeylerle rekabet ediyor. Haberci bir YouTuber'la rekabet ediyor. Haberci bir kedi videosuyla rekabet ediyor. Haberci saçma sapan bir komik videoyla rekabet ediyor. Bu da gazeteciliği giderek anlık yapılan bir iş haline getiriyor. Ama bizim keşfetmemiz ve yeniden değerli hale getirmemiz gereken şey de biraz önce söylediğin slow journalism, yavaş gazeteciliğe yatırım yapmak. Ancak çıkış yolu orada. O zaman ancak güvenilirlik sağlayacağız. O zaman ancak insanlar, örneğin Berat Albayrak Maliye Bakanı istifa ettiği zaman, ben şu gazeteye girersem onda doğrusu vardır, ben oraya gireyim diyebilecekleri yere insanlar bedel ödemeye razı olacaklar gibi geliyor ileride.
Bu gelir modeli meselesinin yarattığı paradoksu bence biraz böyle teorik bir yerden de okuyabiliriz ve çok klasik bir çalışma ama işte bu Edward Herman ve Noam Chomsky'nin Rıza'nın imalatı meselesi kitabı aslında bugünkü Türkiye'yi bence çok çok iyi yansıtıyor. Neden işte Albayrak, bu Albayrak'ın istifası yayınlanamadı meselesini de çok iyi anlatıyor. Tabii bilmeyen dinleyicimiz yoktur belki ama kısaca böyle bir bahsetmem gerekirse çok kapsamlı bir medya teorisi. Kısaca bir medya kuruluşunun kar odaklı bir işletmeye acımasız bir şekilde dönüşmesinde ne tarz vehametler yaşanabileceğini ortaya seriyor. İşte sermaye sahibinin rızasını, sermaye sahibinin çıkarlarını aslında kitleselleştirmek, halka benimsetmek için bir araç haline geliyor medya uzun dönemde. Ve bu dönemde artık bu süreçte bağımsız hareket edebilecek gazeteciler de kalmıyor ister istemez. İşte Chomsky ve Herman da aslında kısaca şey diyor, yani kitle medyası bir propaganda aracı olmasının ötesine geçemiyor diyor. Bence işte bu Türkiye'de, Türkiye özelinde tartışılan işte kroni kapitalizm deniyor daha çok. İşte ahbap, çavuş, eş, dost kapitalizmi diye de Türkçe'ye çevirileri var. Yani bu tarz bir sistemin hüküm sürdüğü yerlerde medya düzenini okumak için bayağı anlamlı bir teori olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Evet, çok anlamlı. Zaten gazeteciliğin tarihinde yani biz hep şöyle düşünürüz. Yani ezber düşünce şudur. Gazetecilik başladığında çok iyiymiş. Çok ideal bir haldeymiş. Sonradan işin içine para girince gazetecilik bozulmuş ve bir propaganda aracı haline gelmiş. Aslında tam tersi. Gazeteciliğin kuruluşu, başlangıcı bir propaganda aracı olarak başlıyor. İlk gazeteler genellikle bir görüşü ya da bir siyasi partiyi ya da bir ideolojiyi savunan küçük grupların çıkardığı şeyler ve çok pahalı mecralar. İlk gazeteler hep bir propaganda aleti. Yani gazetecinin başında tarafsızlık, nesnellik yok. Nesnelliğin ilk yavaş yavaş girmeye başlangıcı şöyle oluyor. Associated Press bir anda çok büyüyor. Amerika'nın ilk haber ajansı. Çok büyüyünce çok çeşitli siyasi kamplardan, çok çeşitli ülkelerden müşterileri oluyor. Bunların hepsini aynı anda memnun edebilmek için bir formül arıyor Associated Press. Ve bu formülü de nesnellikte buluyorlar. Eğer biz olabildiğince tarafsız, nesnel bakarsak, bütün müşterilerimizi aynı anda para ödemeye ikna edebiliriz. Ama bir tarafa doğru tarafımızı belli edersek, o zaman diğer taraftaki müşterimiz gider. Dolayısıyla nesnel olmadığımız için şey kaybederiz diye. Aslında insanların habere bedel ödemeye başlamasıyla başlayan bir nesnellik var. Nesnellik kendini dayatıyor. Şu andaki duruma baktığımızda televizyonda habercilik bedava. Herhangi bir bedel ödemiyoruz. Sosyal medyada aldığımız haber bedava. Herhangi bir bedel ödemiyoruz. Ve bedelini kimin ödediğini bilmiyoruz. Bedelini okur, kendi kooperatiflerini kurup, kendi topluluklarını kurup, okurlar, izleyiciler, biz haberimizin bedelini ödeyeceğiz demediği sürece bunları tartışacağız. Bu da çok zor, çok ütopik görünüyor. Yani hep bu tartışmanın içinde olacağız. Chomsky'nin teorisinde olduğu gibi.
Burada belki enteresan bir yerden de meseleye yaklaşabiliriz. Bir örnek aklımdaydı. Bu Zizek'in bir anlatıcılığını üstlendiği 2012 yılı yapımı bir belgesel var. Sapığın İdeoloji Rehberi diye. İlk 5 dakikasında bir Hollywood filminden kesit aktarıyor. İşte filmin ismi They Live. Burada filmin baş karakteri işte ismi John Nada. Artık kullanılmayan bir kiliseye gidiyor. Bir duvarın arasında bir kutu gözlük buluyor. İşte bu gözlükleri ne olduğunu anlamaya çalışıyor. İşte takıyor bir tanesini, sokakta dolaşmaya başlıyor. Sonra gözlüğü taktığında işte garip bir şey fark ediyor. Kendisini aslında ideolojik propagandanın ardındaki, yani çevresindeki, toplumdaki ideolojik propagandanın ardındaki gizli mesajı gösterebilen bir gözlükmüş aslında bu. İşte bu ne oluyor? Bir reklam panosuna bakıyor. Ürünün resmi yerine üzerine itaat et mesajı görüyor. İşte yanından geçen bir adamın elindeki paraya bakıyor. Para yerine işte senin tanrın bu yazısını görüyor falan. Ya yani özetle işte ne oldu? Çevresindeki ideolojik propagandanın asıl işlevini bu gözlükle görüyor. Enteresan bir sahneden daha bahsediyor Zizek belgeselde. Yine aynı filmde geçen. Bir sahnede en yakın arkadaşına bu gözlüğü veriyor Nada ve takmasını istiyor. Bir böyle 8-10 dakika boyunca arkadaşı şey yapıyor, itiraz ediyor, takmak istemiyor, kavga ediyorlar. Böyle çok enteresan, saçma, abuk bir sahnesi varmış filmde. Ben filmi izlemedim, belgeseli izledim. Ya yani burada filmin verdiği mesaj şu aslında, bu ideolojinin kurguladığı bir yaşam sürüyoruz. Burada yaşamaktan da zevk alıyoruz. Yani bu ideolojik sınırların dışına çıkmak da öyle kolay değil. Gerçeği görmek, özgürlüğümüze kavuşmaktansa aslında gözlüğü hiç takmayalım ve yaşamımıza devam edelim diyoruz. İşte ben biraz medya kuruluşlarımızın halini de maalesef böyle görüyorum. Yani kimsenin gözlüğü takmaya niyeti yokmuş gibi duruyor. Burada Zizek'in bir vurgusu var. O da gözlüğü taktığınızda aslında demokrasinin içindeki diktatörlüğü görebiliyorsunuz diyor Zizek.
Yani işte o gözlüğü takmaktan kaçınıyoruz ama gözlüğü birkaçımızın takması değil, hepimizin takması gerekli. Bu yüzden de insanların artık medya sahipliği meselesine daha fazla kafa yorup, medyanın sahibi nasıl okur ya da izleyici olur, medyanın patronu sadece okur veya izleyici olur, onun yolunu araması gerekiyor. Yoksa bu propaganda mücadelesi insanlığın sonuna kadar sürebilir eğer bu farkındalık eşiğine gelemezsek.
Daha çok konu var aslında konuşulacak ama tabii bu süre aralığında elbette her şeyi konuşmak mümkün değil. Hepinize ben katkısı için çok teşekkür ediyorum. Yine mail adresimizi de hatırlatayım. info@ttalk.com'dan bize ulaşabilir. Soru, görüş, öneri, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. TCTV'nin Spreaker, Apple ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.